Ayrım 16. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 198. Psikolog kadını uğurlarken bekleme salonunun bir köşesinde dünya ile ilgisiz bir şekilde oturan kravatlı, takım elbiseli ihtiyar adamı gördü. Sekreterine fısıldadı. Bugün randevusu mu vardı bunun? Yoktu. Gelip oturdu. Hiçbir şey de söylemiyor. Çok uğraştım. Tek kelime konuşmadı. Merhaba bile demedi. Tamam dedi. Sen kızlardan birini telefona bağla diyerek içeriye girdi. Acıkmıştı. Yarım paket kepekli kraker yedi, bir kola açtı. Telefondaki yaşlı adamın büyük kızıydı. Babanız burada. Yanlış anlamayın ama ben ona hiçbir şekilde yardımcı olamıyorum. Biliyorsunuz aylardır isminden ve balıkçı olduğundan başka hiçbir şey söylemedi bana. Bütün hikayeyi sizden öğrendiğim kadarıyla biliyorum. Eğer danışan konuşmuyorsa, içine kapanmışsa bizim için en zor durum budur. Ne yapıp edip onu geri getirecek bir şoka ihtiyacımız var. Haklısınız dedi telefondaki kadın ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Hani o çok sevdiği genç adamdan bahsetmiştiniz, balıkçıymış galiba. Onun telefonu var mı sizde? Bende yok ama kardeşimde olacak, öğrenip ararım sizi. Hemen lütfen, bekliyorum. Kadın 5 dakika içinde yeniden aradı, numarayı verdi. Boğazını temizleyip çalan telefonun açılmasını bekledi. Karşıdan efendim diye bir ses gelince merhaba Akın Bey ile mi görüşüyorum dedi. Sonra kısaca kendini tanıttı. Yaşlı adamın yaşadıklarını anlattı. Onu bir süre misafir edip edemeyeceğini sordu. Çok iyi niyetli biriydi telefonun öbür ucundaki adam. Ne demek o benim babam? Ben de sürekli arıyorum onu. Ama telefonda hiç konuşmuyor ki. Çok üzülüyorum. Zaten atlayıp gelmeyi düşünüyordum da. Annem hasta biraz. Onun iyileşmesini bekliyordum dedi. Telefonu büyük bir mutlulukla kapattı psikolog. Bekleme salonundaki adamın yanına gitti. Yaşlı adam bir süre önce karısını kaybetmişti. Hem de ansızın. Onun ölümünden sonra iyice yalnız kalmıştı şu koskoca dünyada. Kızları haftada birer kez gelip çamaşırlarını yıkıyor, ütüsünü yapıyor, yemeğini pişiriyorlardı. Ama bunlar değildi ki adamın ihtiyacı. O da susmayı tercih etmişti. Ölene kadar kimseyle konuşmamayı, böyle protesto ediyordu yalnızlığı. Şimdi eve gidip hazırlanın dedi psikolog. Olta takımlarınızı unutmayın. Hafta sonunda Akın'ın yanına gideceğiz. Bir süre misafir edecekler sizi. Yaşlı adam ilk defa başını yerden kaldırdı. Gözünde beliren buruk sevinçle gülümsedi. Günlerdir kesmediği aksakalının üzerine birkaç damla yaş düştü. Kalkıp gitti. Psikolog sekreter kıza dönüp rica etti. Cumartesi sabahı Yeni Kapı'dan kalkacak Marmara Adası deniz otobüsüne 3 bilet alır mısın? Odasına girdi. Sıradaki danışan her zamanki gibi geç kalmıştı. Güldü. Nasıl olsa seansın bitmesine 10 dakika kala gelir diye söylendi. Dediği gibi de oldu. Sakallı adam, kusura bakma, vallahi bilerek yapmıyorum. Ama bu İstanbul'un trafiğine alışamadım bir türlü. Ya 1 saat erken gidiyorum randevularıma ya da 1 saat geç diye odaya girdi. Şanssızlığıma bak ki hep sana rastlıyor gecikmelerim dedi gülerek. ODTÜ mezunu bir baloncuydu adam. Hayatı düzene baş kaldırmakla geçmişti. Hiç kimse ondan birdenbire düzenli bir adam olmasını bekleyemezdi zaten. En çok gıpta ettiği danışanıydı o. Öyle rahat, öyle geniş bir adamdı ki ona akıl vermeyi saygısızlık olarak görüyordu. Kendisi karar vermişti ona gelmeye. Madem yeni bir hayata başladım, o zaman kendimi hazırlamalıyım buna demişti. Okulu bitirdikten sonra yıllarca doğru dürüst para kazanamadan dilediği her şeyi yapmıştı. Bir macera kitabı okur gibi dinliyordu onun anlattıklarını. Kimi zaman Finlandiya'daki 1 Mayıs bayramının konuğu oluyordu, kimi zaman Danimarka'daki fiyortlarda bir gemi yolculuğunda buluyordu kendini. Almanya'daki nükleer karşıtı eylemlerin, Sinop'taki direnişin, Ali Ağa'daki mücadelenin en ön saflarında hep o vardı. Ve gökyüzündeki bir balondan çekilmiş yüzlerce fotoğrafta. O kadar renkliydi ki anlattıkları, eğer yanında fotoğraflarını getirmese kesinlikle uyduruyor derdi. Peri bacaları kadar büyülü, oyma mağaralar kadar doğaldı. O kadar özeniyordu ki ona, asla yapmaması gereken bir şeyi yapıp müdahale etmek zorunda bile hissetmişti kendini. Sakın hayatını değiştirme, lütfen hepimiz için yap bunu, olman gereken yerde ol ve istediğin kadar yaşa. Her şey 1 yıl kadar önce değişmişti baloncu için. Eski bir kız arkadaşıyla tesadüfen karşılaşmış, şaka olsun diye evlenme teklif etmiş, evlilik müessesesiyle alay etmek için evlenmiş ama sonra kadına sırılsıklam aşık olmuştu. Sevdiği kadın Çilili bir evlilik yapmıştı önceden. Sonra da yaşadığı gerilimli hayattan bunalıp Kapadokya'da bulmuştu teselliyi. O kadar mutluydular, öylesine geç kalmış bir aşkla bağlıydılar ki birbirlerine. Ama kızın annesinin hastalandığını öğrenince hiç direnmeden el ele tutuşup İstanbul'da almışlardı soluğu. Şimdiki hedefleri anneyi iyileştirip eve dönmekti. Bu arada ben de kaportayı bir elden geçirteyim diye geliyordu psikoloğa. Sizin desteğe ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum demişti. Bir kez de aldığı yanıt, yaşı 50'ye dayanmış bir adam bu ülkede ve bu çağda normal kalıyorsa asıl o zaman vardır bir çatlaklığı. Sen yine de bir bak bizim kaporta sağlam mı olmuştu. Baloncu izin bile istemeden odanın köşesindeki minibara gidip iki küçük cin şişesini çıkardı. Onları iki bardağa boşaltıp tonik ekledi. Getirip birini psikoloğa verdi. Hadi anlat dedi gülerek. Hala gözleri göremiyor musun? Gülümsedi psikolog. Ücret ödemem ama dedi. Yok dedi adam. Ben psikoloji camiasına hizmet için gönüllü olarak üstlendim bu görevi. Göz meselesini geçiştirdi adam, bir süre sustu. Cin tonikten bir yudum alıp yavaş yavaş anlatmaya başladı. Sırf kendi kompleksin yüzünden terk etmek istediğin bir kadına niyetini söylediysen, o da seve seve kabul ettiyse ama bunu yaparken seninle ilgili duygularını bir aşk destanı yazar gibi anlattıysa, sonra sen de vazgeçip ben aptalım seni terk etmem söz konusu bile olmaz affet beni dediysen ama kadın madem yola çıktın sevgilim güle güle diye kapıyı gösterdiyse, yani ayrılmak istemediğin halde ayrılma talebinde bulunup ayrılma noktasına geldiysen ne yaparsın? Tokat gibi bir kahkaha attı baloncu. Bu salak durumu ancak bir psikolog düşebilir. Yoksa sen misin o? Evet, benim o salak. Yapacak bir şey yok. Aşkını tekrar kanıtlayacaksın. Kadına terk edilme şokunu yaşatmışsın bir kez. Bu çok ağır bir yara. Bu yarayı ancak bir psikolog yardımıyla kapatabilir. Dikkat et, başka bekar bir psikoloğa gitmesin. Kaparlar vallahi. Ya dalga geçme. Ne yapayım? Çare basit, sen de biliyorsun, özür dile. Hani o görmediğin gözler var ya, o boş deliklere bakacaksın, görüyormuş gibi yapacaksın ve özür dileyeceksin. Ama kuru kuruya olmayacak bu özür. Ona bir alyans ve çok güzel bir çiçek eşlik edecek. Evlen diyorsun yani. Ben demiyorum, seninki diyor. Ancak evlenme teklif ederek ona verdiğin önemi kanıtlayabilirsin bu saatten sonra. Kısacası geçmiş olsun arkadaşım, aramıza hoş geliyorsun. Neden olmasın diye düşündü orta yaşlı adam. Sırılsıklam aşık değil miydi kadına? Onu çılgınlar gibi arzulamıyor muydu? Yanında çocuklar gibi mutlu olmuyor muydu? Ne kadar daha buradasınız? Kapadokya yolculuk ne zaman diyerek konuyu değiştirdi. Annenin durumuna bağlı ama bizimki Ürgüp'te bir diyaliz merkezi bulmuş. Bu durumda en fazla bir ay sonra gideriz herhalde. Daha görüşeceğiz yani. Tabii görüşeceğiz. Burada olmasa başka yerde. Senin gibi çatlak psikoloğu bulmuşum. Bırakır mıyım tedavi etmeden? En kötü ihtimal alıp Kapadokya'ya götürürüm seni de. Sevgiyle sarılıp birbirlerinin sırtlarını sıvazladılar. Sakın ödeme yapma diye seslendi arkasından. Benim sana yapacağım ödeme ise toptan olacak. Toplu seansa 2 saatten az bir süre kalmıştı. Üniversiteden asistanları gelmiş, kapıdan kafalarını uzatıp bir merhaba diyerek odalarına çekilmişlerdi. Grup terapisinin danışanları ilk kez bir araya gelecekti. 1-2 seans özel görüşmüşler ama asistanlarıyla yaptıkları toplantıda onları grup terapisine almalarının daha yararlı olacağına kanaat getirmişlerdi. Ağır sayılabilecek sorunları yoktu hiçbirinin. Kimisi yalnızlıktan yakınıyordu, kimisi insanların duyarsızlığından, bencilliğinden, tepkisizliğinden depresyona girmişti. Bazıları ise çevre değiştirmek zorunda kalmanın sıkıntılarını yaşıyordu. Terapiye girecek, danışanlarının dosyalarını incelemeye, notlar almaya başladı. Uzunca bir süre çalıştı. Acıktığını hissedince sekreterden bir sandviç istedi. Kızcağız sandviçle ayranı getirdiğinde bir beyefendi geldi. Randevusu yok, isterseniz gönderebilirim. Ama sizinle kısa da olsa görüşmek istiyor, ne yapayım dedi. 10 dakika sonra al içeri diyerek gönderdi kızı. Ondan birkaç yaş büyük olmalıydı kapıdan giren adam. Randevusuz rahatsız ettiği için özür diledi. Üniversite hastanesinin karşısında iyi iş yapan bir eczanesi vardı adamın. Yanında 7-8 kişi çalıştırıyordu. Karısından 10 yıl önce ayrılmıştı. Bir oğlu vardı ama annesiyle birlikte yaşıyordu. Eskiden haftada bir kez görürdüm. Artık büyüdü. Ayda bir bile görüşmediğimiz oluyor dedi. Sonra sevgilisini anlattı. Birbirimize yük olmuyoruz. Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. Ayrı evlerde oturuyoruz. Bazen onda, bazen bende takılıyoruz. Psikolog ilgiyle dinliyordu ilk kez gördüğü bu adamı. Zaman zaman notlar alıyordu. Ben, dedi adam, uzun bir süre sustu, söylemeye utanıyor gibiydi. Psikolog bunu fark etti ve bizimle konuşulmayacak hiçbir şey yoktur, lütfen rahat olun, dedi. Hayır, rahatım da, dedi yeni danışan. Komik bir durum benimkisi, diye devam etti. Ben nereden taktıysam kafama, kimse benim saçımı okşamıyor, kimse benim ellerimi tutmuyor, kimse sarılıp kucaklamıyor diye bir kuruntuya kapıldım. Önce fazla aldırmadım ama bu kuruntu sonradan ciddi bir takıntıya dönüştü. Utanmasam, eczanenin kapısından her gireni öpüp rica etsem saçımı okşayabilir misiniz diye yalvaracak hale geldim. Adam bütün yaşadıklarını bir çırpıda anlattı. Genel ev hikayesini bile. Elbette bankta karşılaştığı yaşlı kadını da. 21. yüzyıl hastalığı yaşadıklarınız. Aslında her an herkese bulaşabilecek bir virüs. Adı yalnızlık. Sevgiden, ilgiden yoksun kalmak. Yani son derece insani bir durum sizin takıntı dediğiniz o his. Düşünün, vücudunuz tuzsuz kalsa bir bardak ayran yapıp tuzu boca edersiniz içine. Şekere, enerjiye ihtiyaç duysanız gider tatlı yersiniz. Sevgi ve ilgi de ruhun tuzudur, şekeridir, vitaminidir, demiridir. Ama ne yazık ki vitamin gibi tabletler halinde satılamaz. İlgiyle dinliyordu saçının okşanmasını isteyen adam. Tek çaresi sevgisiz ve ilgisiz çevreyi değiştirmektir. Başka ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak, sıcak dostluklar kurmaktır. Aslında size yeni bir kuruntu malzemesi olsun diye söylemiyorum. Ama sizin durumunuzdaki insanlar saçlarının okşanmasını istedikleri kadar yanlarında ağız dolusu küfredebilecekleri arkadaşlara da ihtiyaç duyarlar. O kadar çok benzer ki yakınmalarla bize gelen danışan sayımız. Çareyi onları bir grup terapisine almakta bulduk. İlk seansta birazdan başlayacak. Katılmak ister misiniz? Şaşırdı adam. Nasıl olur bilmem ki. Yani hiç düşünmemiştim böyle bir şey. Bugün size vereceğim bazı testler var. Onları doldurup getirin bana. Dilerseniz gelecek hafta bu akşam yine bu saatlerde gelir. Siz de katılırsınız o gruba. Bir haftalık kayıp kayıp sayılmaz. Ama unutmayın, sizin çareniz bende değil, kendinizde. İnsanlarla iş yerinizin dışında tanışmaya çalışın. Kurslara gidin. Hafta sonu turlarına katılın. Eski arkadaşlarınıza onlardan beklediğiniz ama bugüne kadar bulamadığınız ilgiyi siz gösterin. Doğum günlerinde bir hediye alıp kapılarını çalın örneğin. Olur olmaz zamanlarda yemeğe, sinemaya davet edin. Birlikte yürüyüşe çıkın, maça gidin. Göreceksiniz, sadece biri değil, hemen hepsi saçlarınızı okşamaya başlayacak. Yeter ki o dükkana mahkum etmeyin kendinizi. Tamam, dedi adam. Haftaya görüşürüz. 16. ayrımın sonu, sayfa 206.